Meclis gündemi. Meclis gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program ekibimiz Dilek Beyhan Günalp, Songül Salman. Şu anda sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Burak Araroğlu ile birlikte yine sizlerleyiz. Meclis gündemine ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız ve Twitter adresimiz ise trt.tsr/meclisgundemi. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu üyesi AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Stüdyomuza. Merhaba. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza merhaba. Sayın Ceylan'la biz bugün terör operasyonları sonrası yapılan imar çalışmalarını konuşacağız. Ve hemen ardından hükümetin ve AK Parti'nin çevre politikalarını değerlendireceğiz sizinle. Ama Öncelikle Sayın Kurban'a şunu sormak istiyoruz. Bir meclis dokunulmazlık tartışmalarının gölgesinde aslında kişisel verilerin korunması kanunu geçen hafta yasalaştırdı. Bu hafta hangi konular ön plana çıkacak? Genel bir değerlendirme alıyoruz meclis gündemiyle ilgili. Evet.
Evet, geçen hafta Avrupa Birliği reformları kapsamında kişisel verilerin korunması tasarısı geçmişti. Bu hafta da yine Avrupa reformları kapsamında önem taşıyan bir düzenleme gündemde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurulmasına dair bir düzenleme ele alınacak. Yarın görüşmeleri başlayacak ve Cuma günü de mesai yapacak milletvekilleri. Bunun yanı sıra Plan ve Bütçe Komisyonu'nda zorunlu trafik sigortası, 65 yaş aylıkları, Kanal İstanbul projesi ve terörizmi finansmanı suçuyla mücadelede yeni düzenlemeler içeren bir torba kanun var. Plan Bütçe Komisyonu'nda bu kanun tasarısını yarından itibaren görüşmeye başlayacak. Dışişleri Komisyonu'nda uluslararası sözleşmeler ele alınıyor. Ailenin Bütünlüğü Korunma Araştırma Komisyonu da çeşitli kurum ve kuruluşları dinlemeye devam ediyor. Tabii bunlar yazılı gündem. Dokunulmazlıklarla ilgili tartışma şüphesiz bu haftaya da damgasını vuracak. Çünkü Sayın Başbakan özellikle HDP'li milletvekillerinin terörle aralarına mesafe koymaması ve izledikleri tavırlar nedeniyle dokunulmazlıkların kaldırılmasını istemişti. 507 dosya var şu an Karma komisyonda o düzenlemeler bir an önce ele alınması gerekiyor. Bu konuda da muhalefetle birlikte bu hafta bazı adımların atılması gündemde. Şüphesiz terör başta en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Dün de Pakistan maalesef bir terör saldırısına maruz kaldı. Buradan bir kez daha terör olaylarını, teröre yönelenleri kınıyoruz. Şiddetle lanetliyoruz terör saldırılarını. Bu konuda şüphesiz milletvekillerinin gündeminde olacak.
Evet, hemen Sayın Ceylan'a dönelim. Sizin genel bir çerçevede değerlendirmenizi almak isteriz. Hakkı Bey'in konuştuğu.
Evet, Hakkı Bey son derece güzel özetledi haftanın özetini. Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar da ışıklayacak konulara değindi. Ben teşekkür ederim. Tabii Türkiye'nin öncelikli meselesi şu anda terör. Evet. Bu terör konusunda son derece hassas bir şekilde hükümetimiz çalışmalarını yürütüyor. Hiç taviz vermeden terörün sonuna gelene kadar mutlaka gerekli cevap verilmek suretiyle terör önlenecektir. Bu terörün önlenmesi konusunda gerek parlamentoda, gerek parlamento dışında, gerek hükümet ve devlet nezdinde de ciddi çalışmalar yapılıyor. Tabii bu çalışmaların en önemlilerinden bir tanesi de parlamentoda teröre destek verir pozisyondaki olan milletvekillerinin mutlaka dokunulmazlıklarının kaldırılması söz konusu. Gündemde o var. Bunu hem halkımız bekliyor hem parlamento içinde çok ciddi bir destek var. Bu konuda hükümetimiz önümüzdeki haftadan itibaren ciddi bir çalışma yapmak suretiyle terör konusunda ki hassasiyeti olmayan hatta destek verir pozisyonunda olan hatta onlarla işbirliği içerisinde bulunan bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması suretiyle gerekli cevap verilmesi lazım. Bu kamuoyunun büyük bir beklentisi zaten. Bu beklentinin bir an evvel gerçekleşmesini sabırsızlıkla kamuoyu bekliyor. İnşallah kamuoyunun o sabırsızlıkla beklemesinin neticesinde de hem güven meclisteki dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme gelecek. ve kaldırıldıktan sonra da yüce adaletimiz nezdinde yargılanmaları sağlanacaktır diye düşünüyorum evet. Şu anda.
Sayın Ceylan, siz 30 yıldır siyasetle uğraşıyorsunuz.
Evet.
Şimdi öncelikle terörle mücadeleyi evet. sormak istiyoruz. Hı. Mücadelede gelinen noktayı nasıl görüyorsunuz?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlet.
Evet.
Yani bu gücünün kimse sınamaya kalkmaması lazım. Gerek terör örgütleri de olabilir bu çerçeve içerisinde. Gerek diğer ülkelerin Türkiye'ye bakışı da olabilir. Bu güçlü ülke olmak da zorunda. Bu coğrafya zor bir coğrafya zaten. Bu coğrafya dünyanın bütün kesişme noktalarının bulunduğu bir coğrafya. Hem çıkar çatışmaların olduğu bir yer. Hem coğrafya olarak hem de biyolojik çeşit yönden de bir taraftan da farklı bir coğrafya. Yani her bakımdan çok farklı. Hem çevresel açısından hem dünyadaki stratejik bölgeler açısından son derece farklı bir bölge. Bu bölgede güçlü bir devlet olmak zorundasınız ve güçlü bir devlettir Türkiye Cumhuriyeti. Ta Osmanlı vakiyesine itibaren Türkiye Cumhuriyeti bugünkü haliyle de terörü de yenebilecek durumdadır. O düşmanların iştahlarını hiçbir zaman önüne geçecek bir pozisyonunu da kaybetmemiştir ve kaybetmeyecektir de. Terör meselesinin temelinde Türkiye'nin güçlenmesi yatıyor. Türkiye ne zaman böyle güçlenmeye başladı? Kendi ayaklarının üstünde durmaya başladı. O zaman terör olaylarının da arttığı görülür. Dış güçlerin bu konuda son derece etkili olduğu görülür. Türkiye'deki terör olaylarını yaratan başka PKK olmak üzere diğer unsurların hepsinin dış güçlerin desteğiyle yürütüldüğü artık bir gerçek. Onların finansal desteği, onların stratejik desteği, onların parasal desteği, her türlü destekle Türkiye Cumhuriyeti'ne diz çöktürme gibi düşünceleri var ama hiçbir zaman muvaffak olamayacaklardır. Olmaları da zaten mümkün değildir. Yani bu taşeronlar vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti öyle kolayla yutulacak bir happalanda olamaz, olmayacaktır da. Terörle mücadelede tabii Türkiye son derece tecrübeli de bir ülkedir. Ta 100 yıldan bu yana süren bu Kürt meselesinde Türkiye Cumhuriyeti her zaman gerek tedbirleri almıştır. Ama dış güçler de hiçbir zaman boş durmamışlardır. O güçler her zaman Türkiye'nin işte bu yumuşak karnı dediğimiz olayı kaşımışlar ve bu konuda da mesafe almaya çalışmışlardır. Elbette Türkiye bu konuda büyük zararlar çekmiştir. Çekmeye de devam etmektedir. Yani terör sayesinde Türkiye büyük kayıplara uğramıştır. Hala kayıplara uğrattırma çalışmaları vardır. Yani Türkiye eğer terör meselesi olmasaydı şu anda dünyanın sayılı devletlerinden olduğunu zaten her bakımdan biliyoruz ama çok daha üst pozisyonlarda olurdu. Onu bildikleri için her zaman kaşınmıştır bu. Türkiye Cumhuriyeti her yolda denemiştir bu konuda. Yani terörü önleme konusunda devletin gücünü de göstermiştir, şefkatlerini de göstermiştir. İşte barış sürecinde şefkatlerini göstermek suretiyle insanlara neler yapılabileceğini anlatmaya çalışmıştır. Bunu terör örgütü maalesef istismar etmiştir. Orada şunun faydası görülmüştür. Şöyle bir eleştiri var Türkiye'de. Efendim işte siz taviz verdiniz, bunlar şehre indi falan diye. Orada şu görülmüştür o bölgenin insanlar tarafından. Geçmiş dönemde terörden dolayı devletin o ceberrüt gücü vatandaşları da ezmiştir. Bunu da kabul etmemiz lazım. Onlar da o bölgede devletin o gücü karşısında insanlar rahatsız olmuşlardır. O bölge insanları rencide edici olaylar da yaşanmıştır. Her bölgede bu yaşanmıştır. O devletin o gücünden yorulmuş, bıkmış insanlar da bir noktada terör örgütlerine sempatiyle bakmaya başlamışlardır. Ama bu çözüm sürecinden sonraki terör örgütünün gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla beraber insanlar devletin çok daha haklı olduğunu, devletin yanında olması gerektiğini anlama noktasına gelmişlerdir. Bu da çok önemli bir tecrübedir Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadele tarihinde. Dolayısıyla bundan sonra vatandaşın çok hızlı bir şekilde devletten yana yer aldığını görüyoruz. Özellikle terörün yoğunlaştırıldığı işte Sur'da,
Silopi, Cizre'de,
evet. Şimdi Nusaybin'de gibi bölgelerde o terör örgütünün insanların canlı kalkan haline getirmesi, onları tehdit etmek suretiyle kendilerine siper etmeleri, o bölgenin yakılıp yıkılacak noktaya getirmesi tamamen onlar sayesinde olmuştur. Dolayısıyla vatandaş terör örgütünün gerçek yüzünü bir şekilde bu olaylar vesilesiyle görmek suretiyle tekrar Türkiye Cumhuriyeti'nden yana, devletten yana olmaları hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başlamıştır. Evet, bu olumlu bir gelişmedir.
Olumlu bir gelişme olması gereken bir süreci yaşamış.
Olması gereken bir şeydi, evet.
Olduk, evet. Evet.
Evet, bölgede de tabii terörle mücadele devam ediyor. Şimdi Cizre'de, Silopi'de, Sur'da çalışmalar tamamlandı büyük ölçüde. Hendekler kapatıldı, barikatlar kaldırıldı. Şimdi Nusaybin'de, Şırnak'ta ve Yüksekova'da çalışmalar devam ediyor. Tabii operasyonların tamamlanmasıyla birlikte bir imar çalışmasına da girişildi.
Evet.
O ne aşamada efendim? Ne ölçüde kapatılabildi terörün yaraları, özellikle bu operasyonların tamamlandığı Sur'da, Cizre'de, Silopi'de?
Evet, tabii kolay bir şey değil bu. Yani o terörle mücadele kapsamındaki o bölgelerde büyük yıkımlar olmuştur. Yani devlet şu hassasiyeti göstermiştir o bölgede. Özellikle masum vatandaşların kılına zarar gelmemesi için zaten bunlar yapılmıştır. Eğer o konuda hassasiyet içerisinde olmasaydı çok masum vatandaş da hayatını kaybedebilirdi. Hedef orada sadece teröristlerle mücadele olduğu için onlara yönelik bir operasyon yapılmıştır. Onun için zayiat da verilmiştir. Yani Türkiye Cumhuriyeti kendi zayiatını göz önüne alarak, yani kendi şehitlerinin olmasını göz önüne alarak oradaki masum vatandaşların hayatını kurtarmıştır. Bu açıdan da son derece önemli bir operasyondur. Fakat vatandaşlar şunu çok net bir şekilde görmüştür. O bölgenin insanları başta olmak üzere Türkiye'nin her kesiminde yaşayan insanlar, yani o yetiştirilmiş teröristlerin nasıl mücadele ettiklerini, hayatları pahasına nasıl kandırıldıkları ve o bölgeyi nasıl savunmaya çalıştıklarını da hep beraber şahit olmuştur. Yani karşımızdaki örgüt öyle basit bir örgüt değildir. Arkasında bir takım dış güçlerin olduğu bir örgüttür. Biz yani kalkıp da orada 3-5 tane çapulcuyla falan mücadele etmiyoruz. Geçmiş dönemde Çanakkale'de yüz yüze mertçe mücadele etmişiz bilmem ne güçleriyle, o dış güçlerle. Şu anda o kalleş bir şekildeki onların arkasındaki güçlerle mücadele ediyoruz. Biz karşımızda sadece gördüğümüz o PKK'nın bildiğimiz teröristler falan yok. Ve yabancı unsurdan, yabancı uyruklu insanların da hayatını kaybettiklerini görüyoruz. Fakat üzücü taraf şu, mecliste onları savunan bir grup olması son derece enteresan. Mesela ben mecliste bulunduğum sürece yoruluyorum. Yorulmamın sebebi bu HDP milletvekillerinin terör olaylarına bakışlarında tamamen o PKK'yı savunan tavırları, onları masum göstermeye çalışmaları, devletin sanki katliamı yapar bir pozisyonda olmalarını böyle defalarca anlatmaları insanların sinirlerini falan tamamen bozuyor.
Evet.
Yani ben şahsen kendim için söylüyorum. Kendim dedim ki meclise girdiğim takdirde ben ne müdahale ederim, ne kavgaya karışırım, ne sinirlerini falan diyordum. Ama oradaki haksız tavırlarını, demokrasiden aldıkları o güçleri son derece kötü kullanmaları, hatta oradaki usluplarıyla, tavırlarıyla kafa tutmaları Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk vatandaşlarına, insanların da sinirlerini germemesi mümkün değil. Dolayısıyla vatandaş bize çok her yerden, her bölgeden ama bunları niye susturmuyorsunuz? Niye bunları meclisten atmıyorsunuz? Gibi çok tepkiler geliyor ama Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlet. Sabırla dinleniyor o insanlar. Vatandaşın göz önünde yaşanan şeyleri adamlar öyle bir çarpıtarak anlatıyor ki olayları. Sanki orada devlet vatandaşı katlediyor. Orada masum bir kitle var. Bu olayları sanki devlet başlattı gibi bir tavır içerisinde bir algı operasyonu yönetiliyor orada. O algı operasyonuyla beraber sanki PKK'nın hiç adı geçmiyor zaten konuşmalarında. Teröristin hiç lafı geçmiyor. Sadece devletin güçlerinin efendim oraların yaktığını, yıktığını, sanki durup dururken yaptığını, hendekleri sanki devlet açtı
sanki, evet.
Gibi bir tavırla savunmaları son derece insanları yoruyor.
Ve üzüyor.
Ve kimse de ahmak falan da değil.
Yani, aslında görünen yani, köy kılavuzu
evet,
istemez.
Yani öyle bir noktaya getirildi ki insanlar ahmak, dünyadan haberleri yok. O kazılan yerleri falan devlet yaptı. Oraya teröristleri sanki biz yerleştirdik. Sanki o kadar masumlar ki devlet durup dururken oralara giriyor gibi bir anlatışları var. Hiç kimse ahmak falan değil, aptal falan değil yani. İnsanlar aptal yerine koymaları üzüyor insanı.
Niçin kaldırılamıyor efendim o zaman dokunulmazlar? Gördüğümüz kadarıyla çünkü muhalefet milletvekilleriyle de konuşsak onlar da aynı şeyi söylüyorlar. HDP dışındaki bütün partiler aşağı yukarı HDP'li milletvekillerinin tavırlarını eleştirir noktada. Ama
doğru,
dokunulmazlıkların kaldırılması noktasına gelindiğinde bir türlü ortak adım atılamıyor.
Efendim şöyle bir şey var yani bunu da gözlemlemeniz lazım. Gözlemliyorsunuz zaten. Vatandaş da gözlemliyor. İş sulandırılmaya çalışıyor bir taraftan. Efendim işte onlar kalkıyorsa 507 dosyada kalksın. Bu değil olay. Yani siz kalkar bunu sulandırırsanız bütün milletvekillerinin dokunulmazlığı kalksın derseniz sulandırırsınız bu işi. Şu andaki pozisyonda o. Bazı partilerde onun yarışına girdi. Efendim madem öyle hadi hodri meydan herkesin kalksın.
O ya zaman kardeşim, yani hani yanlışla doğru
kalsın ama.
Nerede burada
evet,
yani bir yanlış var. Mecliste evet. bir yanlış var. Evet. O yanlışın düzeltilebilmesi için teklif sunuluyor. Bu da nedir? Tabii. Dokunulmazlığın belli bir bölümünün kaldırılması. Evet. Şimdi bir bütün olarak olunca yanlış bu sefer sanki doğruyu götürecek gibi.
İşte şu andaki tavır o. Bazı partiler diyor ki efendim Hodri Meydan hepsi kalsın. Ya burada Hodri Meydanlık mesele yok. Burada olay gayet net ve ciddi. Tamam, dokunulmazlıkları kaldırılmasından yanayım ben. Kaldırırsın, bütün milletvekillerin kaldırılabilir. Ama orada kürsünün de bir adabı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleneği var, demokrasinin geleneği var. Dünyanın bütün parlamentolarında dokunulmazlık vardır. Kalkıp da bunun yolsuzluk, hırsızlık, ne bileyim bir takım kötü yollara düşmüş insanlar için elbette söz konusu olmaz. Terör olaylarına karışmış insanlar için elbette olamaz. Ama 507 tane derseniz adamın basit bir trafik suçu dahi şeye giriyor. Mahkeme safhasına giriyor. Mahkeme, Türkiye'deki mahkemeler elbette güvenilecektir ama bu işin bu şekilde takdim edilmesi vatandaşa, asıl yapılmak istenen konunun sulandırılmış pozisyonuna düşülmesi de bana son derece aykırı geliyor. Yani orada bir ayırmamız lazım. Şu andaki Türkiye'nin birinci meselesi terörse, bu terörün karşılığında buna destek verenler kimlerse, bunlar yok, dokunulmazlıklar kaldırılıp yüce adalete sevk edilmesi lazım ve gereği yapılması lazım.
Evet, belki daha sonrası için düşünülebilir değil mi? Önce sizin söylediğiniz 506 rakamı yavaş yavaş peyderpey yani. Belki.
Kategorilere hani, ayrılabilir.
Olabilir.
Denir ki şu iddialarda olanlar ayrılır. Bu dönem bu olur falan olabilir. Evet.
Dosyaların zaten tek tek ele alınması demek neredeyse 1,5-2 yıllık süreci götürecektir tabii, mecliste. Tabii. Dolayısıyla tabii şu an terör konusunda bir hassasiyet var. Bu hassasiyetin de gözetilmesi gerekiyor.
Bir şey daha söyleyeyim. Yani meclisten konu açılmış, meclis ana konularına gelmesi gelmemesi için muhalefet son derece çok güzel bir operasyon yapıyor. Başta HDP olmak üzere. Yani asıl konumuz o gün işte Hakkı Bey söylüyor. Bu haftaki gündemimiz şu diyor. Bu gündemi biz saat 3'te başlıyor meclis salı günleri. Diğer günler 2'de başlıyor. Saat 14'te başlıyor. Gerçek gündemine gelmesi bazen gece saat 9'u 10'u 11'i buluyor. Gerçek kanun görüşmeleri. O zamana kadar öyle lüzumsuz konularla meşgul ediyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bir defa her gün her açılımda mutlaka HDP işte grup önerisi diye bir şey var meclis iş düzenine göre. Herhangi bir konuda aklınıza gelmeyecek bir konuda grup önerisi diyor. Grup önerileri en az 2 saat sürüyor. Bir grup önerisi. Başka partiler ise 2 saat de sürüyor. Bazen 3 saat sürüyor tartışmalar, efendim sataşmalar falan gibilerden. Dolayısıyla meclisin gerçek gündemi, vatandaşın beklediği acil konular o kadar gelişmeli geliyor ki gece saat, mesela geçen hafta biz saat 3'te gittiğimiz oldu. Gece 1'de gittiklerimiz oldu. Yani o atmosfer içerisinde gerçek gündemler de tartışılamıyor. Veya da mesela şöyle örnek vereyim. Kanunu çıkarıyorsunuz. İşte o kanunun son maddesi nedir? Efendim bu kanunu yürürlüğe imzalandıktan sonra geçer diyorsunuz. Veya ne bileyim bu kanunu bakanlar kurulu yürütür diye son maddeler vardı. Onun için dahi söz isteniyor. Beşer dakika konuşuluyor. O madde dahi yarım saatte geçiyor. Bakanlar kurulu yürütür. Ya şimdi ve hiç kimse de kanunla ilgili hiçbir şey konuşmuyor muhalefet partileri. Herhangi bir kanun maddesiyle ilgili hepsinin konuşma hakkı var tabii. Kalkıyor. Aklına ne gelirse o anda. Kanunla ilgili eleştiri konusunda hiçbir şey yok. Veya da katkı konusunda hiçbir şey yok. Ama bir şeyler anlatıyor. Dolayısıyla meclisin iş düzüğüyle Türkiye'de kanun geçirmek son derece zor hale gelmiş. Ve meclis iş düzüğünün değiştirilmesi de gerekiyor.
Evet tabii iş düzüğü çok önemli. Tabii sizin odaklandığınız konuların başında çevre konusu geliyor. Bu tartışmaların evet. O da gölgesinde evet. Kalıyor aslına bakarsanız. Şimdi siz hem çevre komisyonu üyesisiniz evet. Hem de AK Parti'de çevre, şehir ve kültür Başkanlığında Hı. yardımcılık göreviniz var.
Evet.
Türkiye'deki çevre hassasiyetini nerede görüyorsunuz efendim?
Evet.
Gerek yani, hassasiyet sergileniyor mu bu
bir
konuda?
Bir defa son sorudan başlayayım. Son bölümden. AK Parti bu dönem Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı oluşturdu. Bir de İnsan Hakları Başkanlıkları oluşturuldu. Bu son derece ben önemsiyorum. Yani bir sürü partilerde genel başkan yardımcıları vardır. Bizim genel başkan yardımcılarından bir tanesi de Çevre, Şehir ve Kültür oldu. Başında da Çiğdem Karaslan var, Samsun milletvekilimiz. Son derece hassas bir hanımefendi. Konulara da hakim. İyi şeyler yapılacağına inanıyorum. Türk toplumu tabii artık çevre konusunda, doğa koruma konusunda hassaslaşmaya başlaması sevindirici. insanlar doğanın elden çıkmaya başladığını gördükçe artık çevrenin korunması, doğanın korunması konusunda hassasiyetlerini her alanda göstermeye başladı. Bu konuda son derece samimi, içten çalışanlar var. Bir de bunu ısmar eden tipler var. Yani onları ayırmamız lazım. Gerçek samimi, çevreye duyarlı insanlarla bu işi militarize eden, bu işi işte siyasi olarak ön plana çıkaran insanları da ayırt etmemiz lazım. Mesela Cerattepe'de, Artvin'deki olayı ben de benimsemiyorum. Yani o noktaya gelmemesi lazımdı. O konuda ki vatandaşın hassasiyeti çok daha önceden göz önüne alınıp mahkeme safhalarının neticelenmesini beklemeden kalkıp da orada uygulamaya başlamaları kabul edecek bir şey değil zaten o. Tekim hükümetimiz de çalışmadan durdurdu. Ama o olayı ajite eden, o olayı ismar eden bir kesim var. Türkiye'nin her tarafında o tipler toplanıyor, oraya gidiyor, orayı protesto ediyor. Oranın yöredeki insanların samimiyeti ismar ediyor bir noktada. Onu dikkat etmek gerekiyor. Taksim olaylarındaki, Gezi olaylarında da öyle. Gezi olaylarındaki, o Gezi olaylarındaki ağaçların kesilmesine tepki gösteren çok samimi insanları ben kutluyorum. Ben de gitmek isterdim. Ben de bulunmak isterdim öyle yerlerde, onu da söyleyeyim. Ama kalkıp da onu provoke eden insanların devreye girmesiyle beraber o insanların iyi duyguları, güzel duyguları da maalesef ismar edilmiş oluyor. Onu ayırt etmek gerekiyor. Onu da özellikle bu çevreye duyarlı kesimlerin dikkat etmesi gerektiğini anlıyorum ben. O ayrımı da zaman içerisinde inşallah yapılır hale gelir diye düşünüyorum.
Evet, tabii bu noktada özellikle hükümetin yürüttüğü bazı projeler var. Üçüncü evet. Köprü çalışması evet. Yapıldı. Evet. Üçüncü havalimanı yapılıyor. Çeşitli dev projeler var.
Kanal İstanbul.
Kanal evet. İstanbul özellikle. Tabii bunlar gündeme geldiği zaman her defasında bir çevre tartışması da başlıyor. Acaba bunlar gündeme gelirken çevre ihmal mi ediliyor diye.
Evet. Bu konuda geliştirilen ne diyeceksiniz? Arka planda kaldığını düşünmüyoruz evet. Çevrenin.
Şimdi tabii bu konuda hassasiyeti de şöyle değerlendiriyorum. Tabii çevreye duyarlı projelerin olmasından yanayız. Yani çevreyi de tahrip etmeyen. Şimdi Türkiye'nin bir taraftan enerji ihtiyacı var. Bir taraftan ulaşıma ihtiyacı var. Bir taraftan da çevre ve doğanın korunması söz konusu. Bu koruma kullanma dengesini iyi yürütmemiz lazım. Ama koruma kullanma dengesindeki hassasiyette de bizim çevreye duyarlı kesimlerimiz çok daha fazla hassasiyet gösteriyor. Yani bazı kesimler var. Onları dinlediğiniz zaman Türkiye'de işte elektrikler yanmasın. Ne bileyim enerjiye ihtiyaç çok noktasına kadar gidebiliyor. Çok böyle fantastik bir pozisyon yaşanıyor. Öyle bir şey yok yani dünyada. Şimdi mesela 3. havalimanı ile ilgili kısa bilgi vereyim. Yeri konusunda şurası olur, burası olur falan filan ayrı konu. Ama 3. havalimanına Türkiye'nin ihtiyacı var. Şu anda İstanbul'a hava limanlarını kullanarak giden insanların saatlerce beklediğini görüyoruz. Bazen öyle 2 saat, 3 saat rötarlar verilebiliyor. Çünkü o kadar trafik artmış vaziyette ki bütün yük Atatürk Havalimanı'nda kapsayacak durumdan çıkmış artık.
Sabiha Gökçen.
Sabiha Gökçen de gecikmeli hale geldi. Yani evet. O dahi karşılaması hale geldi. Dolayısıyla 3. havalimanına ihtiyaç vardı. Ve bunu da yapmak zorundaydı Türkiye Cumhuriyeti. Devleti ve hükümet bu konuda da son derece isabetli bir çalışma yaptı. Geçmiş dönemlerde bu havalimanları ne bileyim köprüler falan 10 yıl 15 yıl sürerdi. Şimdi bir 2 yıllık 3 yıllık kısa sürede yapılır hale geldi. Bir de yapışlet devlet modeliyle yapıldığı için devlet bir taraftan da para kazanıyor. Mesela havalimanından önemli bir kazancı var para vermediği gibi. Kanal İstanbul'da o şekilde o hale gelecek. Yine 3. köprüde İşte son noktaya getirildi.
Evet, çok kısa bir çalışma. Artık değil mi? Bitmek üzere çok
bitme
güzel.
Bitme noktasına geldi. Bitme tabii noktasına. Onların geçtiği güzergahlarda evet. Elbette ki çevreye zararlar verilebiliyor. Ama bir taraftan da onu karşılayacak çalışmalar yapılıyor Türkiye'de. Kimse istemez yani oradaki efendim yol geçerken ağaçların kesilmesini falan da kimse istemez ama ya yani bunu yapmaktan da başka çareniz de yok. Onun yerine başka yerlerde dikmek suretiyle, orman alanından arttırmak suretiyle çalışmalar yapılıyor ki hükümetimiz bu konuda orman alanlarını da arttırmıştır. Kafi midir? Değildir. Çok da artması lazım. Bu konuda hassasiyeti de şöyle yorumluyorum. Gezi olaylarının ön plana çıkanlarıyla hükümetimiz görüştü o tarihlerde hatırlarsanız. Dediler ki gelin bir anlatın yani ne istiyorsunuz bu kadar bu olayların büyümesinin sebebi nedir diye. Söyledikleri şey şuydu. Bir, havalimanının inşaatı dursun. Güzel. Efendim 3. köprü inşaatı dursun. O da güzel. Kanal İstanbul dursun. O da güzel. Nükleer santral inşaatları dursun. Kardeşim şimdi bunlar kim istiyor diye baktığınız zaman arka planında bunu yabancı güçler, Türkiye'nin büyümesini istemeyen bütün güçlerin bu konuya ne proje destekleri var, ne finansal destekleri var. Adamlar bu konularda olması istemiyor. Mesela bizim havalimanının yapılması ile beraber dünyanın bir veya iki numaralı havalimanı haline geliyor. Bunu Frankfurt'taki havalimanına ikinci plana düşmesini işte birileri istemeyebilir. Çok doğaldır bu. Ne bileyim bizim Boğaz'ın kullanılmasından dolayı Lozan Antlaşması ile verilen haklar var. Kanal İstanbul yapıldığı zaman o haklardan adamlara yararlanmayacak noktaya geliyor. Onu istemeyebilirler. Kim istemez? İşte senin Türkiye'de büyümeni istemeyenler isteyebilir. İstemeyebilir. Ne bileyim nükleer santral aynı şey. Nükleer santral, dünyada nükleer santral olmayan gelişmiş ülke yok. Hatta gelişmemiş ülkelerde nükleer santral var. Tabii 1950'li yıllarda biz nükleer santralı planlamışız. Hatta ben Ankara'nın Nallıhan ilçesindeyim. Nallıhan'da Sarıyer bölgesinde atom enerjisi kamulaştırma yapmış o nükleer santral yapılması için. Hala atom enerjisine ait yer var. Yani Menderes'in asılmasının veya idam edilmesinin bir sebeplerinden bir tanesi de nükleer santrali yürürlüğe koymak istemesi. Bunlar hassas konular Türkiye'de.
Çok hassas. Yani gerçekten.
Ve bu, sen bakıyorsun bunun arkasında çevreci kisvesiyle bir takım insanlar bunu ön plana çıkarıyor. Buna dikkat etmek lazım. Yani iki kesim var Türkiye'de. Bu konuları son derece böyle romantik bir şekilde bakanlar var. Ki hiç de öyle değil. Hiçbir dünya ülkesinde çevrenin korunmasına romantik olarak da bakılmıyor. Son derece hassas, temiz duygularla bakan insanlar var. Bir de istismar edenler var. O temiz duygulu insanlara saygı duymamız lazım. Evet. Ne bileyim o nükleer santrallerin yapılan bölgelerdeki insanların tepkisini ben saygıyla karşılıyorum. O derelerin tamamının hidroelektrik santral yapılmasını ben de eleştiriyorum. Yani bazı derelerin kalması, bazı akarsuların kalması gerekir. Ama bunu efendim yapılmasın, edilmesin, enerjiye ne ihtiyaç var? Yani neyle karşılaşsınız? Diyorsunuz ki siz efendim nükleer enerjiye karşıyız. Kömür enerjisine karşıyız. Fosil yakıtlara karşıyız. Neyle yürüteceksiniz?
Şey, yetmiyor. Hani yenilenebilir enerjiden söz ediyorlar.
Yetmez ki. O da yani yetmez diyorsun. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji kafi değil. Ama hızlı bir şekilde Türkiye yine bu yenilenebilir enerjiler konusunda çok hızlı adımlar atıyor. Türkiye aldığı projelerde çok hızlı yürüten de bir ülke. Yani onu da gözlemliyoruz. Geç hareket eden de bir ülke. Geç acele eden de bir ülke Türkiye. onu da hızlı bir şekilde bütün yenilenebilir alanların faaliyete geçmesiyle beraber Türkiye önemli oranda bu konuda da büyük mesafeler alacaktır.
Evet, yani hepsi hep bir arada Türkiye'nin daha da ileriye gidebilmesi için her evet. türlü enerjiye aslında dünyadaki diğer ülkelerin olduğu gibi bizim de elbette Türkiye'nin de ihtiyacı evet. var. Biraz isterseniz çevreye şöyle bir bakalım değil mi?
Tabii,
şöyle hani bizim tarihimize baktığımız zaman Selçuklu ve Osmanlı gibi hani mimari tarihe çok önem vermiş bir milletiz aslında biz ama şimdi şehre baktığımızda değil mi çok çarpık bir hani çarpık kentleşmeden söz edilir ya.
Evet.
Bütün şehirlerimizde hemen hemen böyle bir durum var. Bunun düzelmesi için ne yapılabilir ya da neler yapılıyor?
Evet yani sizin zaten kısaca yorumu da yaptınız. Ya Türkiye'deki şehirleşme son derece yanlış yapıldı. Yani şöyle bakıyorum olaya. Her yörenin ta tarihlerden gelen bir yapılaşma, mimari yapı özellikleri var. O yörenin şartlarına uygun yapılmıştır. Geçmişte. Kimi yerlerde kerpiç kullanılmıştır, kimi yerde ağaç kullanılmıştır, kimi yerlerde taş kullanılmıştır. Yani siz kalkıyorsunuz Erzurum'un en soğuk bölgesindeki binayla Antalya'daki o bölgedeki bina aynı. Aynı camlar. Aynı genç camlar.
Malzemeler
halbuki aynı. Malzemeler aynı. Yani bizim geçmiş kültürümüzde binaların yönünden tutun da kullanılacak malzemelere kadar son derece hassas davranmış. O dönemin doğal şartlarına uygun planlamalar yapılmış. Ama son işte 50 yıldan bu yana diyelim veya daha da uzaklara da gidebiliriz. Her taraf aynı binalar haline geldi. Şuna üzülüyorum. Türkiye'deki bütün binalar hepsi birbirine benzediği için hangi şehre girdiğinizi fark etmiyorsunuz. Mesela o şehir eğer düz bir ovada kurulmuşsa ki ovada kurulması zaten yanlış. Tarım alanlarının da kurulması yanlış. Hepsi binaların birbirine benziyor. O mimari özellikler ortadan kalkmış vaziyette. Bir de altında yıkıyoruz, yenisini yapıyoruz. Mesela Ankara Kızılay bölgesinden size örnek vereyim. 3 kez yıkılmıştır. İlk önce 2 katlı, sonra 3 katlı, sonra 5 katlı, sonra 8 katlı olmuştur. Yani hızlı bir şekilde yıkmak suretiyle yeni bina yapıyoruz. Yeni binalara bakıyorsunuz, hepsi birbirine benziyor. Yani Ankara'nın Cumhuriyet'in ilk dönemindeki ve tarihteki geçmiş dönemlerde yapılan binaları ortadan kaldırın. Ankara'nın hali çok perişan olur. Yani iyi ki Ulus'tan işte Sıhhiye Meydanı'na kadar olan kısımdaki o tarihi yapılar, o tarihi bölgelerdeki yapılar Ankara'nın güzelliğini ortaya çıkarıyor. Ama biz çoğu kez yıkıp yaptığımız için maalesef bu çarpık şehirleşme konusunda hükümetimiz ciddi tedbirler alacak. Yatay binaların yükseltilmeye çalıştırılması konusunda çalışmalar yürütülüyor.
Evet, süremizin sonuna geldik. Evet. Sayın Ceylan, sizin anlattıklarınızdan da gerçekten çok şey öğrendik. Çok ilgilendik. Teşekkür
çevre
ediyorum.
Konusu Derya Deniz.
Derya Deniz her gerçekten.
Her ayrı tartışma konusu.
Ama yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Mesajınız ne olacak?
Bir defa şunu söyleyeyim, Türkiye terör belasından kurtulacak, o bir. İkincisi, Türkiye'nin doğası o kadar güzel ki dünyada eşi benzeri yoktur. Yani Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle Asya'nın, Avrupa'nın, Afrika'nın kesişme noktasında bulunduğu için biyolojik çeşitliliği çok fazladır. Her bölgesinin ayrı güzellikleri, özellikleri vardır. Ona çerçevesinde de yabani bitkilerin, hayvanların çeşitliliği çok fazladır. Her adım attığınız yerde farklı bir coğrafyayla, farklı bir yerle karşılaşırsınız. Dünyada böyle bir ülke yok. Yani dünyada diyelim ki işte kuzey bölgelerinde yeşillikler falan fazladır. Türkiye'de hem yeşilliği vardır hem bozkırı vardır. Bozkırının ilkbahardaki güzellikleri başkadır. Üç taraf denizlerle çevrilidir. Akarsularıyla, dağlarıyla, tepeleriyle müthiş bir ülkedir. Yani bu ülkeyi göz bebeğimiz korumak zorundayız hep beraber. Çevresini, doğasını korumak zorundayız. Ve bu ülkeyi de tanımamız lazım. Yani insanlar ülkesini tanımıyor. Yaşadığı kenti tanımıyor. Doğduğu yerin dışında hiçbir yeri görmüyor. Dolayısıyla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'yi gezmesi, görmesi lazım. Türkiye'de yaşayan insanlarımız bizim Türkiye'nin her tarafını tanıması lazım.
Evet.
Yani her güzelliklerini keşfetmesi lazım. İlkbahar bunun için en büyük fırsattır. İnşallah ilkbaharda doğayla vatandaşlarımız baş başa kalır ve Türkiye'nin o güzelliklerini keşfeder diye düşünüyorum.
Evet, zaten yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız baharla birlikte
gelmeye
başlıyorlar.
Hazırlar başlamıştır.
Hazırlar
zaten
da başlamıştır. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz geldiğiniz için, bilgilendirdiğiniz için. Sağolunuz. Türkiye ben Büyük Millet ederim. Meclisi Çevre Komisyonu Üyesi, AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan bizlerle birlikteydi. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Geldiğiniz için. Haftaya pazartesi günü yine sizlerle birlikte olacak meclis gündemi. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis gündemi.